Ayrım 11, sayfa 125. Düşünmek zorunda kaldım. Durum hiç de iç açıcı değildi. Ama yapabileceğim fazla da bir şey yoktu. Ya şartları kabul edecektim ya da bu işten vazgeçecektim. Önce elindeki kadroyu bir tanımak isterim dedim. Böyle diyeceğimi biliyormuş gibi sırıttı arkadaşım. Nasıl istersen diye homurdandı. O gece evimde sabaha kadar teksti okudum. Uzun süredir unuttuğum mesleki kıpırdanmalar başladı içimde. Oyun modernize edilmiş bir Shakespeare uygulamasıydı. Bana göre pek başarılı da değildi. Ünlü eserin orijinali varken bunu sahneye koymak anlamsızdı. Üstelik daha önce de denenmişti. Lakin beni ilgilendiren yanı saatimdi. Aradığım beni oyalayacak meşgaleyi bulmuştum. Kendimi gayet iyi hissediyordum. Saat 4.30'da yatağıma giderken tüm uykusuzluğuma rağmen kendimi zinde ve formda buldum. İçimde bir sevinç vardı. Yeniden yaşamaya başladığımı hissediyordum. Bir tür hayata dönüş sayılırdı bu. Ne yalan söyleyeyim, biraz da yadırgıyordum. 2 yıl ruhumu kavuran, ezen, beni tanınmaz bir kılığa sokan hastalığımın böyle bıçak gibi kesilmesi inanılmaz gibi gelmeye başlamıştı. Sanki sihirli bir değnek değmiş ve hayatımın gidişatı yeniden değişmişti. Bu karışık duygular içinde uykuya dalarken saat çoktan 5'i bulmuştu. Tam 9'da çalar saatimin bulunmasıyla gözlerimi açtım. Yatağın içinde uzun uzun gerindim. 4 saatlik uyku bana yetmişti. Zinde ve dinlenmiş hissediyordum kendimi. Yorganı üzerimden atıp fırladım. Yeni işime başlamanın şevk ve heyecanı içinde perdeleri açarak dışarıya baktım. Keyfim daha da yerine geldi. Dışarıda pırıl pırıl güneşli bir gün vardı. Hemen tıraş olup duşumu aldım. Sadece bir kahve yaptım kendime. Eski günlerden kalan tek miras iştahsızlığımdı. Hiç acıkmıyordum. Herhalde o da zamanla yoluna girerdi. O gün biraz daha spor ve sahne adabına uygun giysiler seçtim. Hatta biraz gülümsemekten kendimi alamadım. Mavi Oxford tipi gömlek giymiş, şal örneği fularımı boynuma takmış, sırtıma da lacivert hırkamı almıştım. Siyah pantolonum ve hafif mokasenlerimle tam bir yönetmen kılığındaydım. Öğleye kadar oyuncularla tanışacak, öğleden sonra da benim yönetimimle ilk provalara başlayacaktık. Hayatım bana yepyeni bir sürpriz hazırladığını nereden bilebilirdim ki? Tahminim hilafına oldukça sakin ve kendime emin bir şekilde tiyatroya gittim. Selim benden önce gelmişti, beni merakla süzdü. Düşüncen nedir? Başarabilecek misin diye sordu. Ona moral verdim. Herhalde senin de söylediğin gibi başka şansım yok. Metni sonuna kadar okudun mu? Okudum. Nasıl buldun? Bence berbat. Başka şartlar altında olsaydı kesinlikle reddederdim. Vereceğim cevabı biliyormuş gibi sırıttı. Ama üstesinden geleceksin, değil mi? Elimden geleni yapacağım. Odasında konuşuyorduk ama bu oda artık yönetmen olarak bana tahsis edilecekti. Oyuncular hazır. Sahneye gidip toplu bir tanışma ister miydim? Önemli rollerdekilerle ayrı ayrı konuşmak istiyorum. Yeniden güldü. Benimle mi başlamak istersin? Seni geçelim. Önce Kral Lorun'daki Hamit Orçun'u bir göreyim. Kısa bir konuşma. Hepsiyle ayrı ayrı görüştükten sonra beklentilerimi toplu olarak açıklarım. Nasıl istersen sayın yönetmenim. Sayın yönetmenim kelimelerin üzerine basarak hafif müstehzi bir şekilde vurgulamıştı ama oralı olmadım. Sonra sırayla oyuncuları odaya almaya başladım. Tabii yeni bir yönetmen bulunduğu oyuncular tarafından da hemen duyulmuştu. Büyük bir çoğunluğu beni tanımadığı için odaya biraz ürkek ve çekingen giriyordu. Gerçi uzun zamandır çalışmıyordum ama çalıştığım zamanlarda tiyatro dünyasında disiplinli ve biraz da acımasız, sert, tutumlu bir ünlüydüm. Oyuncular beni sayar, takdir eder fakat aşırı titiz çalışmamdan dolayı pek sevmezlerdi. Hele provalarda oyuncuların pestini çıkarırdım. Verdiğim mizanseni iyi uygulayamayanların hiç şansı olmazdı. Bunlar sadece kısa tanışma anlarıydı. Asıl etkili isteklerimi toplu konuşma sırasında açıklayacaktım. Oyuncularla beşer onar dakikalık görüşmeler yapıyordum. Kral, Kraliçe, Polonius, Marcellus rolündeki oyuncularla görüşmüştüm. Sıra Ophelia'ya gelmişti. Listeme bakıp Selim'den rica ettim. Şimdi Ophelia rolündeki arkadaşı çağırır mısın lütfen? Selim yerinden kalktı, kapıyı açtı ve parmağıyla koridorda bekleyen aktriste işaret etti. Başım önümde biraz dalgın, daha önceki oyuncuların muhtemel performanslarını düşünürken kapının kapandığını ve Ophelia rolündeki kızın içeri girdiğini duydum. Ağır ağır başımı kaldırıp kıza baktım. İşte her şey o anda oldu. Herhalde gözlerim inanılmaz bir şekilde irileşmiş, yüzüm bembeyaz kesilmiş, çenelerim kilitlenmiş olmalıydı. Elimdeki kalemi düşürüp ayağa fırladığımı hatırlıyordum. Dehşete kapılarak kıza bakıyordum. Karşımda sistem duruyordu. Ama onu hatırlatan ya da çok benzeri biri değil. Aynıyla bütünüyle sistemdi. Boğazımdan hafif bir çığlık yükseldi. Sonra külçe gibi önümdeki masanın üzerine yığıldım. Önce kirpiklerim aralandı. Çevremde toplanan kalabalığı görür gibi oldum. Solgun ve seçmediğim çehreler sanki bir sis bulutun arkasındaydı. Birileri yüzüme su serpiyor. Görmediğim bir el de birkaç yudum su içirip ayılmamı sağlayacak istercesine bir cam bardağı dudaklarıma dayıyordu. Hafif bir baygınlık geçirdiğimi farkındaydım. Heyecandan boğulacak gibi hissediyordum kendimi. Gırtlağım yanıyor, dilim kuruyor ve çırpınarak sevgilimi görmek istiyordum. Etrafımdaki buğulu kalabalık arasında onun çehresini ayırt etmeye uğraştım. İlk duyduğum Selim'in sesi oldu. Tamam, paniğe gerek yok. Koca kendine geliyor. Yorgunluk. Dün gece sabaha kadar uyumayıp çalışmış. Toparlanıyor işte. Bakın gözlerini de açtı. Hadi açılın. Dağılın etrafından. Adamcağız rahat bir nefes alsın. Durun, kimse gitmesin. Sistemi görmek istiyorum demek için ağzımı açtım. Belki gırtlağımdan birkaç kelime de çıktı ama ne ben söylediğimi duydum ne de onlar. Belki de sadece bir iniltiydi. Güçlükle kalabalığın dağılmaması için elimle işaret yaptım. Ama yanlış anlaşıldı galiba. İnsanlar sisli görüş alanım içinde uzaklaştılar. O da bir an boşalır gibi oldu. Şimdi sadece iki gölge seçebiliyordum. Selim hala konuşuyordu. Murat, nasılsın Murat? Açıldın mı? Başımı sallayabilmiştim. Güçlükte iyiyim diyebildim. Yok bir şeyim. Konuşmalara duymuş, Selim'in çıkışmalarını ve oyuncuları sakinleştirmek için kullandığı kelimeleri işitmiştim. Onun bahanesine sığındım. Yorgunluğu ve uykusuzluktan oldu herhalde dedim. Dün gece sabaha kadar uyumadım. Selim homurdanıyordu. Görüntüler artık netleşmişti. Odada Selim'le Nefise Hanım vardı. Gözlerim sistemi aradı. Göremiyordum. Yoktu. Önce içimi bir sızı kapladı. Yoksa yeniden bir halüsinasyon mu görmüştüm? Yeni bir nöbete girmiş olabilir miydim? Bu illetin yakamı bu kadar çabuk bırakması söz konusu olabilir miydi? Hastalığım depreşiyor muydu yoksa? Ve buna benzer bir yığın soru aynı anda beynime üşüşüverdi. İçimden hayır diye mırıldandım. Nöbet hali değildi bu. Krize girsem ardından hemen bu kadar sağlıklı bir muhakeme yürütemezdim. Yerimden fırlayıp artistlerin bulunduğu koridora çıkarak sistemin peşinden koşmak istedim. Vücudum külçe gibiydi ama beni asıl yerime mıhlayan şey sağlıklı muhakemem oldu. Yanılmış olmalıydım. Ophelia rolü için karşıma çıkan kız sistem olamazdı. O olsa ya da başka bir ifadeyle beni tanısa hiç yanımdan ayrılır mıydı? Çığlıklar atar, sevinçten üzerime kapanırdı. Şayet beynim bana bir azizlik yapmıyorsa o sistem değildi. Yeniden ürpermeye başladım. Peki kimdi bu kız? Bu kadar benzerlik mümkün müydü? Vesile Çağ'ın sesini işittim. Biraz daha iyi misiniz efendim? Soğukkanlılıkla başımı salladım. Endişelenmeyin, iyiyim. Bana bak Murat, bu işi yürütemeyeceksen daha işin başındayken noktalayalım. Durumun bana hiç de iyi görünmüyor. Nekaat dönemi de olduğunu biliyorum. İstersen ileride başka bir projede çalışırız. Bana sorarsan sen... Selim'in lafını ağzına tıkadım. Sana iyiyim dedim. Bu hal bir daha tekrarlanmayacak, garanti veririm. İnanamaz bakışlarla yüzüme baktı. Bana güvenmediğini bakışlarından anlıyordum ama onun da başka çaresi yoktu ve bu dönemde benden daha usta bir yönetmen bulamazdı. Pekala diye homurdandı. Ama şunu kafana iyice sok. Bu tür bir hadise bir kere daha tekerrür ederse sen yoksun. Anladım diye mırıldandım. Şimdi devam etmeye hazırım. Lütfen Ophelia rolündeki arkadaşı buraya çağırın. Sizden de bir ricam var. Bundan sonra çalışacağım kişilerle yalnız konuşmak istiyorum. Odayı terk edin. Sesimin tonu gerçek bir yönetmen gibi sert çıkmıştı. Selim'in hayretle bana baktığını görüyordum. Kendime çekidüzen vermeye çalıştım. Gömleğim önü az önce beni ayıltmaya çalışırlarken yüzüme serpiştikleri sulardan ıslanmış, sabahleyin evden çıkarken itinayla taktığım fularım kaymıştı. Hırkamı çekiştirdim. Nefesimi yeniden ayarlamaya çalıştım. Az sonra içeriye sistem girecekti. Ya da ona benzeyen biri. Bunu şimdiden anlamam imkansızdı. Yüreğim öylesine çarpıyordu ki yeniden kendimi kaybetmekten çekiniyordum. Ama kesin emin olduğum bir şey vardı ki, o da az evvel yüzünü gördüğüm kızın beni hiç tanımadığıydı. Bana asırlar gibi gelen birkaç saniye sonra kapı vuruldu. Sistem içeriye girmek için izin istiyordu. Sesim çıkmayacak sandım ama ağzımdan boğuk bir inilti yükseldi. Giriniz. Kapı aralandı ve sistem sessiz, ürkek bir şekilde içeriye süzüldü. Başıyla selam verip bekledi. Nedense yüzüme bakmaktan çekinen bir hali vardı. Yine elimde olmadan titremeye başladım. Ölümünden tam 2 sene sonra onunla karşı karşıyaydım. Gerçeği bilen bir insan için dayanılması çok zor bir andı. Bakışlarımı üzerinden alamıyordum. Aynı uzun sarı saçlar, o muhteşem gözler ve beni daha daima arzun doruklarına taşımış o emsalsiz vücut. Sesini duyamamıştım henüz. Fakat daha o an hakikati kavradım. Hiç şüphem kalmadı. Bu o, sevgilim Stem'di. Hiçbir güç bana bunun bir benzerlik olduğunu söyleyemezdi. İnsanların birbirine benzediklerini ikiz kardeşlerden bilirdim. Ama Stem'in ikizi yoktu ve olsa bile ikizler arasında dahi ufak tefek ayrılıklar olurdu. Kaldı ki bu istisnai bir karşılaşmaydı. Tabiatüstü varlıkların ayarladığı, Tanrı'nın meleği Azrail tarafından anlaşma suretiyle düzenlenmiş bir buluşma. O an kafama denk etti. Bundan bir ay önce, yani 15 Aralık günü, sevgilimin doğum ve ölüm seneye devriyesinde Selim'le karşılaşmıştım. O karşılaşma bir tesadüf değildi. Azrail yeniden sistemle buluşmam için Selim'i karşıma çıkarmış olmalıydı. Selim bir vasıtaydı. İlk kazağın olduğu yer, kaderimizin kesiştiği yerdi. Fakat Selim de müşterek kaderimizin bir aracı oluyordu şimdi bize. Böyle düşünüyordum. Aklıma başka bir çözüm gelmiyordu. Hem bir yorumum, yaşayan insanlar için daha akıllı, daha mantıklı bir izahtı. Ne de olsa canlı bir insan olarak yaşayan bir ölü yeri rabıtamın devam etmesi olanaksızdı. Bu saçmalığı kabul edemez, kaldıramazdım. Lütfen oturun diyebildim. Kendime de şaşıyordum. Bu heyecana tahammül edemeyeceğimi sanırdım. Halbuki rahatlıkla konuşmaya başlamıştım bile. Teşekkür ederim efendim dedi. Aynı ses, aynı yumuşak tını, aynı tatlı ahenkte. Sistemin ses tonu. Ondan başkası olamazdı. Ophelia'yı oynuyormuşsunuz değil mi? Evet efendim, adınız nedir? Sorum anlamsızdı aslında. Metnin başındaki cast bölümünde tüm oyuncuların adları yazılıydı. Oraya baksam ismini hemen bulurdum tabii. Kuşkusuz orada sistem adına rastlamamıştım. Görsem mutlaka benim için adeta kutsal olan o isim dikkatimi çekerdi. Ama içimden bir his sistem demesini bekliyordu. Nur, Nur Çimen. Demek adı Nur'du. Başımı metinden kaldırıp ağır ağır yüzüne baktım. Nur. Evet, uygun bir isimdi. Ve varoluş nedeniyle tam durumu yansıtıyordu. İlahi ışık. Tanrı'nın ışığı. Bundan daha uygun olabilir miydi? İkinci hayatıma inen kutsal ışık. Çok münasipti. Ruhumu aydınlatacak. Bundan sonraki yaşamımda bana yol gösterecekti. Beni tanıyor musunuz diye sordum. Yine anlamsız bir soru yönelttiğimin farkındaydım. Kızcağızın beni tanımadığı kuşkusuzdu. Yıllardır sanat dünyasından uzak kalmış biriydim. Nereden tanıyabilirdi ki? Hafifçe kızardığını fark ettim. Vereceği olumsuz cevaptan utanmıştı sanırım. Kısa bir an durakladı. Sonra hafifçe mırıldandı. Doğrusunu isterseniz düne kadar tanımıyordum efendim. Dün öğleden sonra kulise yönetmenimizin değiştiği dedikodular yayıldı. Sizden bahsettiler. Adınız etrafta dolaştı. Ben de o vesileyle öğrendim. Aldığım cevabı hiç şaşmamam gerekirdi. Ama belli belirsiz bir hayal kırıklığına uğramış gibi oldum. Nedense beni tanıdığını duymak istiyordum. Birden ümitsizliğe kapıldım. Ne yapacaktım şimdi ben? Karşımdaki kıza ne söyleyebilirdim? Geçmişimi anlatıp ona büyük aşkım olduğunu itiraf edemezdim ya. Yüzüne çaresizlik içinde bakmaya devam ediyordum. Karşımda beni tanımayan sıradan bir aktrist vardı. Yoksa her şeye yeni baştan mı başlayacaktım? Acaba o benim hakkımda ne düşünüyordu? Bana bir eğilimi var mıydı? Sistem gibi daha ilk gördüğü anda kanı kaynamış mıydı? Mutluluktan havalara uçuyor olmalıydım. Azrail sözünde durmuş ve sevgilimi başka bir kimlikte de olsa karşıma çıkarmıştı işte. Ama yeteri kadar sevinemediğimi o an anlamaya başladım. Mutluluğum için kızın da bana aşık olması lazımdı. Tek taraflı bir aşkı kaldıracak gücü ve takate sahip değildim. Bu savaşı veremezdim artık. Ben tükenmiş biriydim. Sevineceğime içimi bir hüzün kaplıyordu. Bakışlarımı kaçırdım kızın yüzünden. Siz iyi misiniz efendim diye sordu. Demek yüzüm ruh haletimi yansıtıyordu. Toparlanmaya çalıştım. Kaç yıllık oyuncusunuz diye sordum. 2 senelik efendim. İlk defa profesyonel olarak Moran Sanat Tiyatrosu'nda geçen yıl Rüzgar Gülü adlı oyunda ufak bir rol aldım. Macit Sağnak beni başarılı bulmuştu. Daha sonra sahneye konan Yaz Yağmuru'nda da bana rol verdi. Yine ikinci dereceden bir roldü. Bu sezon başlangıcında Mahşerin Atlıları oyununda da iyi bir yerim vardı. Fakat Moran Sanat'tan ayrılmak zorunda kaldım. Boştaydım. O sırada da Selim Koyuncu Bey bana yeni sahneleyeceği Hamlet'te Ofelia'yı teklif etti. Ben de kabul ettim. Geçen yıl beni Yaz Yağmuru'nda seyretmiş ve çok beğenmiş. Ya diye mırıldandım. Neden Moran Sanat'tan ayrılmak zorunda kaldınız? Kızarır gibi oldu önce, sonra kekeledi. Bilirsiniz işte, tiyatro dünyası, malum sebepler. Ekonomik nedenler mi? Yüzündeki kızarıklık yanaklarına biraz daha yayıldı. Hayır efendim, özel bir şey. Sertçe sordum kendimi tutamayarak. Nedir? Bunu bilmeniz şart değil hocam. Dedim ya, şahsi bir mesele. Öğrenmek istiyorum. Kadromdaki oyuncuların yalnız sanat geçmişlerini değil, çalıştığımız sürece performansını etkileyecek her ayrıntıyı bilmek isterim. Afallamış da kekelemeye başladı. Fakat bu performansımı etkileyecek bir olay değil. Sadece, evet sadece ne? Ufak bir tatsızlık. Anlatmaya çekiniyordu. Lacivert gözlerinin bir an daldığını sezinledim. Bilmiyorum, belki de pek ufak bir tatsızlık değildi diye devam etti. Anlamıştım hemen. Sanat çevrelerinde pek sık rastlanan olaylardan biriydi. Muhtemelen Macit Sağnak ilişkiye girmek istemiş. Kızcağız da bunu kabul etmemişti. Cinsel taciz mi? Biraz daha kızardı. Sonra kısık bir sesle evet diye fısıldadı. Kaşlarımı çatarak anladım dedim. Onu daha fazla zor durumda bırakmak istemiyordum. Biraz morallendirmek için devam ettim. Nur Hanım, fiziğiniz Ophelia rolü için çok uygun. Henüz oyunculuk yeteneğiniz hakkında bir fikrim yok. Ama arkadaşım Selim Bey sizden övgüyle bahsetti. Bunu da provalarda göreceğiz. Elimden geleni yapacağım ama emin olabilirsiniz dedi. Size başka sorularım da olacak. Tabii buyurun sorun. Yine heyecanlanıyordum. Onun tüm geçmişini öğrenmek, doğduğu andan bugüne kadarki yaşamını bilmek istiyordum. Kaç yaşındasınız? 25 efendim. Aklımdan bir hesap yaptım. Sistem de yaşasaydı aynı yaşta olacaktı. Seneler tutuyordu. Onunla tanıştığımda 21 yaşındaydı. 2 sene birlikte olmuştuk. 2 sene de ölümün üzerinden geçmişti. Tam tamına aynıydı. Doğum tarihiniz 15 Aralık mı? Hayretle yüzüme baktı birden. Nereden biliyorsunuz? Gaf üstüne gaf yapıyordum. Bunu söylemem çok abesti ama içimdeki merakı yenememiş ve yersiz soruyu yöneltmiştim. Sadece bir tahmin demek zorunda kaldım. Fakat pek inandıramamıştım. Aynı şaşkınlıkla beni izliyordu. Nasıl tahmin ettiniz anlamadım dedi. İçe doğuş. Bazı insanlarda bu yetenek çok gelişmiştir. Ben de onlardan biriyim. Daha evvel hiç işitmemiştim. Burcumu değil, tam doğum tarihimi bildiniz. Konuyu değiştirmek zorundaydım. Şaşkınlığına ilgisiz gibi davranmayı becerdim. Nerede doğdunuz? İstanbul'da. Eğitim düzeyiniz? Lise mezunuyum. Üniversite? Utanmış gibi mırıldandı. Giriş sınavlarında pek başarılı olamadım. Ya dedim. Başarsaydınız hangi sahayı tercih ederdiniz? Kararsız kaldı. Düşünür gibi yaptı. Sanırım. Ondan önce ben konuştum. Ekonomi, mesela iş idaresi falan gibi mi? Gözleri bir kere daha irileşti. Yarı şaka yarı ciddi sordu. Hocam siz beynimi mi okuyorsunuz kuzum? Bunu nasıl bildiniz? Yine içinize mi doğdu? Gerçekten de bölümü istemiştim. Gayri ihtiyari mırıldandım. İyi ki kazanmamışsınız. Neden? Kim bilir belki tarih tekerrür ederdi. Pardon? Ne kastettiğimi anlamamıştı tabii. Bozuntuya vermedim. Durumu hemen başka bir anlama çekmeye kalkıştım. Yani o zaman sanat dünyası sizin gibi bir yeteneği bulamayacaktı. Hınzırca gülümsedi. Ama henüz bir yetenek olup olmadığımı bilmiyorsunuz. Ben de gülerek karşılık verdim. İçime doğuyor yine. Gülümsemesi de tıpkı sistem gibiydi. Zaten nesi farklıydı ki? Son yıllarda Coin Dolly'den sonra bir kopyalama modası tutturulmuş gidiyordu. Hani gaipten gelen bir ses kulağıma bu da sistemin kopyasıdır dese rahatlıkla inanabilirdim. Nerede oturuyorsunuz diye sordum. İçimden yükselen bir his sistemin oturduğu semti söyleyecek gibi geldi. Ama o rahat bir edayla Kadıköy'de dedi. Yanılmıştım. Oturduğum semt önemli mi? Değildi tabii ama merakıma gelen kılıfı çoktan hazırlamıştım. Bazı şartlarda önemli olabilir diye mırıldandım. Biliyorsunuz, temsilin başlamasında çok az zaman var ve benim yönetimimdeki provalarda daha başlamadık. Saat tanımaksızın yorucu çalışmalara gireceğiz. Sabahın çok erken saatlerinde başlayabiliriz ya da çok geç saatlere prova koyabilirim. Karşı yakada oturuyormuşsunuz. Sizin için sorun olur mu? Bir an düşündü sistem. Ona Nur diyemiyor, beynimde yer eden adı söylemek istiyordum. Hayır, sorun olacağını sanmıyorum. Dert değil. Gerekirse bu yakada annemin babamın yanında da kalabilirim. İrkildim birden. Ayrı bir eviniz mi var Kadıköy'de? Başını salladı. Evet, bir arkadaşımla beraber yaşıyoruz dedi. Birden başımdan aşağı soğuk bir kova su dökülmüş gibi oldum. Ne aptallıktı benim yaptığım. Hiç düşünmemiştim. Tabii bu kadar güzel bir kızın hayatında mutlaka bir erkek olacaktı. Onu hiç boş bırakırlar mıydı? Yüreğime bir ateş düşmüştü. Nedense daha şimdiden onu yeni hayatımdaki sevgili gibi göreceğimi sanıyordum. Pervasızlığı elime aldım. Kaşlarımı çatıp soğuk bir edayla sordum. Bir erkek arkadaşla mı? Soruma yine şaşırmıştı tabii. Hafifçe kızardığını gözlerinin koyulaşmasından anladım. Sistem de kızdığı zaman aynen böyle olurdu. Bu sorunuzun nedeni sanırım çalışma prensiplerinizle ilgili değildir diye söylendi. Evet, ilgili demem lazımdı ama ben hayır dedim. Herhangi bir açıklama da yapmamıştım. Dik dik gözlerinin içine bakıyordum. Elimde olmayan bir gerginlikle sanki buna hakkım varmış gibi. Karşımdaki kız da diklendi. Yani bu sorunuzun çalışma prensiplerinizle ilgili olmadığını kabul ediyorsunuz, öyle mi? O halde ben de size şunu söyleyeyim. Özel hayatım kesinlikle sizi ilgilendirmez. Sistem ya da Nur, hangisini kabul ederseniz, birden ayağa fırladı. Sorularımdan sıkıldığını ve münasebetsiz bulduğunu anlamıştım. Odayı terk edecekti. Sert bir sesle homurdandım. Oturun yerinize. Size henüz çıkabileceğinizi söylemedim. Afallayarak suratıma baka kaldı. Sert tavrım onu şaşırtmıştı. Hem suçlu hem de güçlü addediyordu beni. Bu görüşmeden sıkıldım dedi. Sorularınız nezahat hudutlarını aşıyor. Sıfatınız ne olursa olsun özel hayatıma karışamazsınız. Sistem de çabuk sinirlenirdi ama asla dik başlı pek küstah değildi. Nur'un bu özelliğine dikkat etmek zorundaydım. Akıllı bir taktikle gülümsedim. Sesimi inceltip kibar tavırla kalktığı karşımdaki koltuğu işaret ettim. Lütfen oturun onarım dedim. Niyetim kabalık etmek veya sizin özel hayatınıza karışmak değildi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi özel yaşamınız derece beni ilgilendirmez. Bu yaptığım sadece özel bir testti.